Merhaba değerli kardeşlerim. A9 ekranlarından yayınladığımız sohbet programımıza başlıyoruz inşallah.
Benden de selamlar, saygılar inşallah.
Kardeşlerim bugün evrim teorisinden bahsedeceğiz. Evrim teorisinin nasıl saçma, nasıl dayanaksız, nasıl ispatsız bir ideoloji olduğundan bahsedeceğiz. Bir teori olduğundan bahsedeceğiz. Ben biraz proteinlerin yapısını anlatacağım. Gülay'cığım da doğal seleksiyondan bahsedecek. Ama ondan önce şunu belirtelim. Şimdi Darwinizm dünyayı aldatmaya, İnsanları Allah inancından uzaklaştırmaya dayalı bir ideoloji olduğu için Deccal'in taraftarları bu sapkın teoriyi ayakta tutmak için, canlı tutmak için her türlü yola başvurdular. Her türlü yöntemi denediler. Tek bir bilimsel delil olmamasına rağmen evrim teorisini tüm dünyaya kanıtlanmış bir teori olarak lanse ettiler.
Evet Serapcığım, evrimcilerin en önemli özellikleri ne? Hemen onu söyleyelim sevgili izleyenlere. Bir kere olmayan delilleri var gibi gösteriyorlar. Fosilleri kendi teorilerine uygun hale getirmek için sahtekarlıktan hiçbir şekilde kaçınmıyorlar. İddia ettikleri gibi tek bir tane ara form geçiş örneği bile olmamasına rağmen çeşitli sahtekarlıklarla hayali ara formlar oluşturuyorlar. Evrimciler geçtiğimiz yüzyıl boyunca sözde teorilerini kabullendirmek için çok fazla sahtekarlık yaptılar. Bunları okul kitaplarında bilimsel delil olarak okuttular, delilmiş gibi okuttular. Evrim aleyhine ortaya çıkan sayısız delilleri göz ardı ederek kasıtlı olarak sakladılar. 400 milyona yakın yaratılışı ispat eden fosil varken alenen yaratılışı ispat eden fosilleri görmezden geldiler. İnsanlardan gizlemeye çalıştılar. Teorilerinin lehine bir delil olmamasına karşın sahte fosiller ürettiler. Bunları dünyanın en ünlü müzelerinde 10 yıllar boyunca sergilediler. Bunu artık milletimiz de çok iyi biliyor inşallah, bilincine vardı. Sahtekarlıkların ortaya çıkması karşısında da utanç duymaları gerekirken aynı aldatıcı yöntemleri devam ettirdiler. Yeni sahtekarlıklar üretmekten ve bunları savunmaktan da çekinmediler.
Tek bir proteinin dahi tesadüfen ortaya çıkamayacağı bilimsel olarak kanıtlanmış olmasına rağmen yaşamın İlk olarak bir çamurlu suda tesadüfen başladığı iddiasını ısrarla devam ettirdiler. Sahte delilleri gazetelerde, bilimsel dergilerde, televizyonlarda yayınlamaktan çekinmediler. Bunu okullarda öğrencilere ders olarak okuttular. Bu şekilde öğrencileri yetiştirdiler. Bu yapılan sahtekarlıkları da ayrıca bir programda detaylı olarak anlatırız kardeşlerimize inşallah. Ama şimdi yeri gelmişken en komik, en şaşırtıcı sahtekarlıklarından birinden ben kısaca bahsetmek istiyorum. Piltdown adamı şöyle, şimdi bir kafatası bulunuyor. Bunu 500 bin yıllık, buna 500 bin yıllık tarih biçiliyor ve insanın hayali evrime delili olarak anlatılıyor. Yine sözde insan maymun arası bir ara fosil olarak söyleniyor. Düşünün bak, evrime en önemli delil olarak ortaya çıkarttıkları bu sahte fosili İngiltere'deki British Museum'da, ki bu İngiltere'nin en prestijli müzelerinden biridir, 40 yıl sergilediler. Aslında çok uzun bir süre.
Tabii.
Bu sürede hakkında birçok bilimsel makaleler yazıldı, yorumlar yazıldı, çizildi. 500'e yakın akademisyen bu Piltdown adamı hakkında bir tezler hazırladılar. Şimdi doktoralar hazırlandı. Normal şartlarda tabii halkın itimat edeceği bir durum ortaya çıkmış oldu. Bilimsel bir gerçek varmış gibi lanse edildi. Ama işte 40 yıl sonra anlaşılıyor ki sahte. O zamanlar yeni bir yaş belirleme metodu olan flor testi bu kafatasının üstünde denemek istiyorlar. Bakıyorlar ki çene kemiği sadece birkaç yıl toprak altında kalmış bir orangutana ait. Kafatası da 500 yıl yaşında bir insana ait. Şimdi ikisi birleştirilmiş, dişler suni olarak aşındırılmış, tüm parçalar potasyum dikromatla özel olarak lekelendirilmiş ki eski görünümü versin diye. Ki şu an burada anlattığımız bir tanesi, yani Darwinizmin tarihi böyle sahtekarlıklarla dolu. Hala da ara ara aslında denemeler yapıyorlar ama artık maşallah hocamızın sayesinde öyle 40 yıl kalmıyor. Çok kısa sürede, daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk.
Evet.
Ardi'de, İda'da olduğu gibi hemen geri adım atıp özür dilemek durumunda kalıyorlar inşallah. Şimdi Darwinizm sahtekarlık, aldatmaca ve yalan üzerine kurulu bir inanç sistemi. Yani Darwinizm bir bilim değildir. Bunu kardeşlerimizin çok iyi anlaması gerekiyor inşallah.
İşte Serapcığım, çok önemli bir noktaya değindin. Darwin'in evrim teorisi ortaya atıldığı ilk günden itibaren aslında paganların üstlendiği görevi üstlendi. Amaçları neydi? İnsanları putperest yapmak. bunun için uğraş vermek, Allah inancından uzaklaştırmaya çalışmak. En önemlisi de bu. Darwinistler 150 yıl boyunca insanları aldattı. 150 yıl boyunca insanları bir yalana inandırmaya çalıştı. Darwinizm nedir diye soranlara açıklama getirmek için aslında Darwinizmi şöyle tarif edebiliriz. Ayakta kalabilmek için sahtekarlığa ihtiyaç duyan, taraftarlar elde edebilmek için yalan söyleyen, Darwinizme inanmayanları da aforoz etmeye çalışan sapkın bir din diyebiliriz. Normal şartlarda insanların böylesine saçma bir ideolojinin peşinden koşmaları mümkün değil aslında. Evet. Ama Deccal bunu insanları bu tuzağın içine düşürmüş oldu. Kimi bilinçsizce, kimi bilerek nasıl yaptıklarını, nasıl kapıldıklarını anlamadan bu aldatmacaya kanmış oldular. Çünkü Deccal'in sinsi ve sapkın ve sahte yöntemleri insanlara ulaşmış oldu bu şekilde. Fakat kuşkusuz ki her batıl dinde olduğu gibi Allah'a karşı kurulan tüm sinsi tuzaklar boşa çıkacaktır. Allah bir ayetinde bu gerçeği şu şekilde bildiriyor inşallah. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Doğrusu onlar hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar. Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum. Sen kafirlere mühlet ver, az bir süre tanı. Tarık suresinin 15. ayetinde Rabbimiz bu konuya dikkat çekmiş inşallah.
Darwin'in evrim teorisine göre her şey ilk hücreyle başlar. Bu hayali ilk hücre de cansız maddelerin tesadüfen bir araya gelmesiyle oluşur onlara göre. Yani özetle şunu iddia ediyorlar. Şu an dünyada var olan tüm canlılar, o harika birbirinden estetik güzel olan kompleks yapılara sahip tüm canlıların, hayvanların, bitkilerin, insanların da kaynağının Darwinizme göre hep bu hayali ilk hücre olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bu hayali ilk hücrenin kaynağı ise sözde bir miktar çamurlu su, zaman ve tesadüflerdir. Günümüz teknolojisinin imkanlarıyla laboratuvarlarda bilim adamlarının bile üretemedikleri detaylarını anlayabilmek için insanların yarım yüzyıla aşkın bir süredir üzerinde araştırmalar yaptıkları son derece karmaşık, mükemmel mekanizmaları, organelleri içinde barındıran hücrenin onların söyledikleri şartlarda meydana gelmesi imkansız. Ayrıca hücre indirgenemez kompleks denen bir yapıya sahiptir. Nedir? Yani bu indirgenemez komplekslik, yani hücreyi meydana getiren organellerinin en basitinin bile olmaması durumunda o hücre işlemini yerine getiremez demektir. Yani hücreyi meydana getiren tüm organellerin hepsinin aynı anda eksiksiz olarak hazır bulunmuş olması gerekiyor. Aslında Darwin'in hücrenin çamurlu suda oluştuğunu iddia ettiği dönemlerde buna inanılması makul. Şöyle düşünün, elektron mikroskobu yok. Günümüz teknolojisinin laboratuvarlarında şu an kullanılan hiçbir teknolojik aletin neredeyse hiçbiri yok. Dolayısıyla hücreyi yalnızca içi dolu bir baloncuk olarak biliniyor o dönemde. Şimdi o dönemdeki insanlar hücrenin neye benzediğini bilmediklerinden bu yalana çok daha kolay inanmışlar. Fakat elektron mikroskobunun bulunduğu genetik bilimiyle ortaya çıkan sonuçlar Darwinizmin büyük bir aldatma olduğunu bir kez daha ispatlamış durumda inşallah. Bilimin bugün ulaştığı nokta hücrenin sahip olduğu sayısız proteinden yalnızca tek bir tanesinin bile evrim ile oluşamayacağını çok net ispat etmiştir. Şimdi bu noktada bazıları bilmiyorum hala Miller deneyini delil olarak ortaya atanlar veya buna inananlar kaldı mı, ama ben çok kısaca bahsetmek istiyorum Miller deneyinden de. Şöyle, Stanley Miller'in amacı milyarlarca yıl önce cansız dünyada proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin tesadüfen oluşabileceklerini göstermekti. Ve proteinlerin yapı taşlarını oluşturan 20 çeşit amino asitten 3'ünü oluşturabildi, ama bu deneyde çok fazla tutarsızlık var. Deneyde en basitinden cold trap, yani soğuk tuzak denilen bir yöntem kullandı ki eğer bu yöntemin olmaması durumunda amino asitler hemen olduğu yerde parçalanacaktı. Bunun dışında ilkel atmosferde var olmayan gazlar kullanıldı. O dönemde olduğu varsayılan oksijen miktarında da bazı çelişkiler var. Bu konuyu Miller deneyini daha ileriki programlarda çok detaylı olarak anlatırız kardeşlerim inşallah. Şimdi ben tekrar konumuza dönmek istiyorum fazla dağılmaması açısından. Şimdi proteinler çok karmaşık bir yapıdadırlar ve tesadüfen oluşmaları imkansızdır. Öyle ki laboratuvarlarda bilinçli, kontrollü ortamlarda oluşturulabilmesi bile 21. yüzyıl teknolojisiyle mümkün olmamıştır. Böyle bir yapının tesadüfen çamurlu bir suda oluştuğunu iddia etmek ve buna inanmak çok gülünçtür. Çünkü bakın, indirgenemez komplekslik yapıyı biraz özetlemeye çalışayım. Proteinin bu indirgenemez kompleks yapısını inşallah. Bir proteinin olması için mutlaka başka bir proteinin varlığı şarttır. Neden? Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer proteindir. İkinci olarak, tek bir proteinin sentezlenmesi için yüze yakın proteinin varlığı şarttır. Dolayısıyla proteinin varlığı için protein gerekiyor. Bir diğer madde, proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretiyor. DNA olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşması için DNA'nın da hazır ve eksiksiz bir şekilde var olması gerekiyor. Bir diğer madde de, şimdi protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli görevleri var. Yani proteinlerin oluşabilmesi için eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin de tüm organelleriyle var olması şarttır. Şimdi biraz daha açalım, biraz daha detaya girersek. Proteinler sadece sol elle amino asitlerden oluşur. Bilindiği gibi bir sağ elli bir sol elli amino asitler vardır doğada. İki çeşit amino asit var. Burada ihtiyacımız olan 20 tane amino asitin sol elli olması. Şimdi bir diğer aşamaya geçelim. Proteini oluşturan amino asitlerin, bu sol elli amino asitlerin mutlaka ama mutlaka özel bir dizilime sahip olması gerekiyor. Olması gereken dizilimde bir hata olursa, sıralamada bir hata olursa yine işlevsel bir protein oluşamıyor. Bu proteinler ayrıca mutlaka birbirlerine peptit bağlarla bağlanmış olması gerekiyor. Mesela kovalent bağ da var ama kovalent bağlı birbirle bağlanırsa yine bir protein oluşturamıyorlar. Yine işlevsel bir protein oluşamıyor. Bu da yeterli değil. Şimdi tüm bu bağın 3 boyutlu özel bir yapıya sahip olması gerekiyor. Bu da çok kısa özetlemeye çalıştım. Bu şartların biri bile olmasa protein oluşamıyor. Onun için hep aslında söylediğimiz şey, bu noktada maymundan insana geçiş safsatasını konuşmaya bile gerek kalmıyor aslında. Daha bir canlının oluşması için gereken 100 trilyon hücreden birinin içindeki tek bir proteinin dahi nasıl oluştuğunu açıklamaktan aciz bir teori bu aşamada kesin olarak çökmüş oluyor. Ayrıca bütün bu kompleks yapıların imkansız oluşumunun tesadüfen gerçekleştiğini varsaysak bile bir an için, ki imkansız Allah'ın izniyle inşallah, Darwinistlerin DNA gibi muhteşem bir molekülün içinde 1 milyon ansiklopedi sayfasını dolduran bilginin nasıl olup da tesadüfen oluşabildiğini açıklamaları gerekiyor. DNA'nın içindeki bilgi, DNA ile birlikte Allah tarafından yaratılmış muazzam bir bilgidir. Darwinistlerin çamurlu suda tesadüfen hücre oluştuğu iddiası, hücreyi içi su dolu bir baloncuk zanneden Darwin döneminden kalma köhne bir inanıştır. Dolayısıyla 19. yüzyıla ait bu hurafelerin bilimin ve teknolojinin oldukça geliştiği günümüzde tamamen geçersiz olduğu açıktır. Yani bilim bize Allah var diyor. Tüm bu gerçeklere rağmen Darwinistler bu imkansızlıklardan habersiz gibi davranırlar. Halen evrimci yayınlarda çamurlu sudaki bu ispatsız anlatımla insanları aldatabiliyorlar. Yani aslında hocamızın kitaplarında, eserlerine kadar da başarılı olduklarını da söyleyebiliriz. Ama inşallah şu an hocamızın eserlerini okuyanlar gerçeği çok net görüyorlar. Bu eserler vesilesiyle artık Darwinistlerin sahte hikayeleri de inananlar her geçen gün daha da azalıyor maşallah. Hatta artık yok denecek kadar az da kabullenmekte, yüksek sesle söylemekte zorlanıyorlar aslında. Tabii kısa süre sonra inşallah onlar da pes edecekler. Onlar da Allah'ın varlığını kabul edecekler. Evrimin saçma bir teori olduğunu onlar da kabul edecekler inşallah. Çünkü yaratılanların tümü, evreni ve içindekileri kusursuzca yaratan Allah'ın üstün gücünü ve kudretini gösteriyor maşallah. Ben hemen bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı hücre topluluğun bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli Allah ne yücedir? Mümin suresi 12 ve 14. ayet inşallah. Allah'ın tüm kainatta yarattığı onca mükemmelliğe Kur'an'ın dışında açıklama arayanlar istedikleri kadar basit açıklamalar getirmeye çalışsınlar. Allah'ın yarattığı bu eserin çok büyük ve ihtişamlı olduğu kesin bir gerçektir. Bu üstün yaratılış karşısında evrim teorisinin bir yaşam sahası inşallah yoktur. Ben hemen bir ayet daha okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler. Mü'min suresi 57. ayet.
Serapçım, protein aldatmacalarının yanında evrimcilerin dillerinden düşüremediği doğal seleksiyonun evrimleştirir iddiası da bir sahtekarlık aslında. Darwin 1800'lü yıllarda ortaya attı bu kavramı. Sözde evrim mekanizması olarak bu kavram öne sürülmüştü. Doğal seleksiyon diğer bir ifadeyle doğal seçme demek. Bu düşüncenin ana fikri içinde bulunduğu doğal şartlara uygun olan canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Yani güçlünün hayatta kaldığı mantığı esastır bu kavramda. Örneğin aslanlar tarafından tehdit edilen bir zebra süresinde daha hızlı koşan zebralar hayatta kalır. Bu mantık işliyor bu kavramda. Doğayı incelediğimizde doğal seleksiyonun gerçekten de doğadaki canlılar arasında gözlemlenebilir bir mekanizma olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu hiçbir zaman evrimcilerin hayal ettiği gibi canlılara yeni bir özellik eklemez. Yeni bir tür meydana getirmez. İşte bu çok önemli. Doğal seleksiyon evet tabii doğada var ama yeni bir canlı türü oluşturmaz bu. Bu konuyu şöyle bir örnekle de açıklayabilirim. Bir coğrafi bölge düşünelim. Burada bir tanesi daha tüylü, diğeri de ona nispeten daha kısa tüylere sahip iki benzer köpek cinsini yaşadığını varsayalım. Ve yine bu bölgede hava sıcaklığının ekolojik bir farklılık nedeniyle önemli ölçüde düştüğünü düşünelim. Doğal olarak uzun tüylü köpekler kısa tüylü köpeklere göre soğuğa daha dayanıklı olacak, daha avantajlı hale gelecek. Yani daha uzun yaşayacaklar, daha fazla çoğalacaklar ve daha kolay beslenecekler bu yaşam şartlarında. Bir süre sonra kısa tüylü köpeklerin sayısı iyice azalabilir. Ya da bu canlılar sıcak bölgelere göç ederler veya soyları tamamen tükenebilir. Yani uzun tüylü köpekler doğal seleksiyonla seçilmiş hale gelir ve diğer türe nazaran avantaj kazanmış olurlar. Ancak dikkat edilirse bu süreç ortaya yeni bir köpek cinsi çıkarmış olmuyor. Doğal seleksiyon yoluyla sadece mevcut olan iki farklı cinsten biri avantaj kazanmış oluyor. Ortada hiç uzun tüylü köpek yok iken doğal seleksiyon sonucu uzun tüylü köpekler oluşmuyor orada. Bu köpeklerin zamanla başka bir canlı türüne dönüşmeleri de zaten kesinlikle söz konusu değil. Kısacası doğal seleksiyon ortaya yeni türler, yeni özellikler çıkarmıyor. Sadece var olan türlerin yaşam olanaklarını artırıyor. Yeni bir tür, yeni bir özellik oluşturmadığı için evrimcilerin iddia ettiği gibi de burada evrimleşmeden söz edemeyiz. Bir başka deyişle doğal seleksiyon hiçbir şekilde evrim sağlayamaz. Nitekim Darwin de bunu itiraf etmiştir aslında. Doğal seleksiyon yararlı yapıların başlangıç aşamalarını oluşturması için yetersizdir diyor Darwin bir konuşmasında. Yine başka bir evrimci paleontolog var, İngiliz Colin Patterson. O da yine bu konuda bir itirafı olmuştur. Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmalarıyla yeni bir tür üretememiştir diyor. Hiç kimse böyle bir şeyin yakınına bile yaklaşamamıştır. Bugün de diyor neodarvinizmin en çok tartışılan konusu budur aslında diyor. Doğal seleksiyon yenilik getirip bununla türleri değişime uğratan, örneğin bir sürüngenin zamanla kuş haline gelmesini sağlayan mucizeler gerçekleştiren bir mekanizma asla değildir. Ünlü biyoloğun böyle bir sözü var, Darcy Wentworth Thompson'ın. Tabii seleksiyonda gördüğümüz şey yaratmak değil diyor. Yok etmek, budamak, yangına sürüklemektir. Yani burada yeni bir tür olması mümkün değil. Dolayısıyla Darwinistler doğal seleksiyonu bir evrim mekanizması olarak insanlara tanıtmaya çalıştılar. Bu şekilde yalan söylüyorlar. Doğal seleksiyonun evrim sağlamadığını kendileri de biliyor aslında. Bildikleri halde açıkça bu sahtekarlığı insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Darwin'den kalan mirasa sahip çıkma arzusu ile bu hayali senaryoları yine bu yeni bir mekanizma uyduramamış olmaları onları bu köhne iddiaya bağımlı kıldı. Çünkü ellerinde delil yok. Sürekli sahtekarlığı üretmek zorundalar. Günümüzde de hala bu büyük yalana sahip çıkmaya çalışan Darwinist bilim adamları var. Ama ortaya söylediğim gibi hiçbir şekilde delil koyamıyorlar. Netice itibarıyla doğal seleksiyon için şöyle diyebiliriz. Doğal seleksiyonun evrimleştirici hiçbir etkisi yok. Doğal seleksiyon yeni bir canlı türü kesinlikle oluşturmaz. Bu çok çok önemli. Doğal seleksiyon canlılardaki karmaşık yapının nasıl meydana geldiğini hiçbir şekilde açıklayamaz. Evet kardeşlerim, şu ana kadar anlattığım doğal seleksiyon konusuyla ilgili hocamızın bir sitesi var. doğalseleksiyon.com. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi öğrenmek isteyen kardeşlerimiz bu siteyi ziyaret edebilirler. Ayrıca bilim adamlarının doğal seleksiyonun olmaması ile ilgili itirafları da var bu sitede. Bu itirafları da göz atmanızı tavsiye ederim.
Evet Güler'cim, programımızın sonuna geldik. Ben programı kapatmadan önce kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum. Allah'ın taraftarları tarihte her zaman galip gelmişlerdir ve yine galip geleceklerdir inşallah Allah'ın izniyle. Ve ahir zamanın iki kutlu, iki güzel şahsı Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam vesilesiyle de yine Müslümanlar, inananlar, Allah'ın taraftarları galip gelecekler inşallah. Bu Darwinist aldatmacayı, bu sapkın ideolojileri Allah'ın izniyle yeneceğiz. Kardeşlerim, ayrıca programı kapatmadan önce Gülay ile bana Facebook ve Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Üstünde durmamızı istediğiniz özel bir konu varsa bize yazabilirsiniz kardeşlerim. Hepinize hayırlı, mutlu günler diliyorum inşallah.
A9 stüdyolarından selamlar, sevgiler inşallah.